Ayrım 8, Ağaç Şarkı Söyleyince, Stratis Havyaras, sayfa 89. 15, Lekas'ın Sırları. Lekas duldu. Büyükannem bir kez karısını döve döve öldürdüğünü söylemişti. Şimdilerde başka kasabadan kızıl saçlı bir kadınla yaşadığı söyleniyordu. Lekas hiç açlık nedir bilmemişti. Arka bahçesinde birçok meyve ağacı vardı. Her mevsim için bir meyve bulunurdu. Ama sadece kendisi, birkaç düşman subayı ve sinekler onların tadını biliyordu. Bahçenin taş duvarları yüksekti, tepelerini içinde cam kırıkları olan kireçli harç örtmüştü. Onun için dışarıdan kimse o duvarlara tırmanamazdı. Onu öldüreceklerinden öylesine korkuyordu ki, geceleri arka bahçesinde kıpırdayan her şeye ateş açmaya hazırdı. Ya son amca bir gün Lekas'ın kızıl saçlı kadını çok kıskandığını, hiç dışarı bırakmadığını, kiliseye bile gitmesine izin vermediğini söyledi. Bütün gün konuşacak kimse olmadan evde oturuyor ve durmadan yıkanıyor, saçlarını fırçalıyor ve ayna karşısında dudak boyası sürüp koku sürünerek Lekas'ın eve dönmesini bekliyor. Büyük babam ya son amcama Lekas'ın evinden uzak durmasını tembihledi. Şair: bir gün Yason amcamı eski bir el yazması şiir ve öykü kitabı okurken buldum. Şunu dinle dedi ve okumaya başladı. Ciğerlerinin ormanı, guddelerinin kalınlığı, iliğinin cinsel genişlemesi. Mafsallarının içindeki boşluk ve senin birçok madeni kaynakların. Yıldızların çiçek açıp sessizce düştüğü kafatasının kara kubbesi. Havaya bir para fırlat, en uzaktaki bir seyirci bile sesini duyacaktır. Kök, gövde, dallar, yapraklar, çiçekler, meyveler ve tohum, kök. Sen bir ağaçsın ve sensiz orman hiçbir zaman aynı olmayacak. Tırnaklarının altındaki bulutların yoluna ve biçimine bak. Parmağınla işaret ettiğin zaman manzarayı değiştiren o bulutlardır. Bulutlar ve arkadan gelen yağmur. Düşünceni deniz suyunda yıka, sonra tuzu yıkayıp at. Sen taşları ve tahtaları toplarken sığınak mı yapıyorsun? Terleyen sırtın parıldar ve omurgan dağın kenarıdır. Ne denli geçici de olsa simetri ve duygu. Sığınağının çatısında kuşlar için sığınağı unutma. Kayadaki yarığın seni üzmesine izin verme. O yarık yakında çiçeklerle dolacak. Denizdeki yarığın senin seyahatini ertelemesine izin verme. Deniz kollarını yana açıp denizin geçmesine izin verecek ve en uzaktaki bir seyirci bile senin mutluluğunu kıskanacak. Nasıl buldun diye sordu Yason amca. Kulağa hoş geliyor ama ben bir şey anlamadım. Ben de anlamıyorum ama hoşuma gidiyor dedi Yason amca. Kendin yazmadın mı? Hayır, yazmadım. Yason amca bütün kitabın savaştan çok önce genç yaşında ölen bir şair tarafından yazılmış olduğunu söyledi. Adı Alexis'miş. Hala yaşayan kör ihtiyar şarkıcının oğluymuş ama Alexis farklıymış. Konuştuğu zaman ne dediğini pek az kimse anlarmış ve haftalarca konuşmayı reddedince kimse nedenini anlayamazmış. Yason amca onun garip bir adam olduğunu söyledi. Bütün bunları sen nereden biliyorsun? Spanos amca söyledi. Aslında bana kitabı o verdi. Sonra kendisi bitirdikten sonra kitabı benim de okuyabileceğimi söyledi. O sırada Alexis hakkında daha fazla şey öğrenmek umuduyla Spanos amcayı görmeye gittim. Spanos amca uzun bir pelerin giyerdi. Sıska omuzlarına attığı siyah bir pelerin dedi. Ve saçları uzundu ve rüzgarda bir kadınınki gibi uçuşurdu. Aslında kimse onun kadın mı erkek mi olduğundan emin değildi. Kasabada bir cenk arabasıyla dolaşırdı. Ne delilik! Onu özel yaptırmıştı. Marangozlara kök söktürmüştü ama sonunda yapabilmişlerdi. Şair, lanet olsun kafamdaki bu değildi ama şimdilik idare eder demişti. Doğrusunu istersen çok güzel bir cenk arabası olmuştu. Sağlam ve rengarenk, eski zamanlarda atalarımızın kullandıkları gibi. Fakat bir güzel pazar günü herkes kilisedeyken Alexis arabası ve iki siyah atıyla kasaba meydanından hızla geçti ve biz peygamber Elias günahkarları yargılamak için geldi sandık. Ama o kasabayı boydan boya kat etti ve uçurumdan derin denize sürdü arabasını. Neden? Kimse bilmiyor. Alexis'in garip yaşamı ve ölümünü açıklamak için insanlar türlü türlü öyküler anlattılar. Babası olan şarkıcı türlü türlü şarkılar yaptı. Başkaları hakkında yaptığı gibi. Ama oğlunu iyi tanıdığından kuşku duyuyorum. Sonra rahibimiz üç kez anatema diye bağırarak Alexis'i aforoz etti. Belki hala yaşıyordur diye. Ama deniz aldığını geri vermez diye içini çekti Spanos amca. Bir avuç çakıl taşını suya atarak. Beton gemileri görüyor musun? düşman bunları dağ savaşçıları ele geçiremesin diye cephanelerini depolamak için yaptı. Fakat bugünlerde bir gün deniz titreyecek, homurdanacak, kabaracak, dalgalanacak ve beton gemilerin sonu gelecek. O zaman biz sandallarımızı yeniden oraya götüreceğiz ve ağlarımızı salacağız. Deniz ve nehir. Spanos amca eskiden nasıldı? Ağlarımızı iki sandalla götürür, yarım ay şeklinde salar, iplerini de sahile getirirdik. Saat 5'te iki grup kaptanın emirlerine göre iplere yavaş yavaş çekerdik. Bir saat sonra içi havaya fırlayan kaygan ve gümüş renkli balıklarla dolu olarak ağ toplanırdı. Avı bölüşür, sokaklara yayılırdık. Başımızın üzerinde alçak boylu geniş sepetlerle önce lokantalara ve meyhanelere, sonra da mahalleye giderdik. Sepetler yazın iyi gölge yapar, insanı güneşten korur. Ama gün ilerledikçe balıklar kokmaya başlar. Onun için öğleye kadar hepsini satmaya bakardık. Daha sonra ağları onarır, kaybolan mantarları ve kurşunları tamamlar, gece için öbür hazırlıkları yapar, yatar uyurduk. Derilerimiz güneşten yanar, tuzla ve deniz rüzgarıyla meşinleşirdi. Hiç kimsenin derisi bizimki kadar parlamazdı. Şafak sökerken kollarımız ve bacaklarımız balık pullarıyla pırıldayarak sandallarımızdan inerken biz de balık oluyoruz gibi görünürdük. Ama şimdi düşman körfezi beton gemilerle doldurdu. Petrol ve cephane depoları olan gemilerle. Şu çevrede yüzen kırmızı konserve kutusundan kolyeyi görüyor musun? Onların her birinin altında denizaltılara karşı deniz mayınları var. Gemilerin beton kulelerinde topları da görüyorsun. Onlar da düşmana hava saldırılarına karşı korumak için. İşte oğlum, Tanrı balıkları çoğaltıyor ama düşman onları yakalamamıza izin vermiyor. Düşman biliyorsun et yiyicidir, dedi Panos amca suya bir avuç çakıl taşı atarak. Sonra birkaç yılan balığı yakalamak umuduyla nehre yürüdük. Yavaş akan nehir, kokulu otlar, deniz yılanları ve kaplumbağalar. Bir kokulu ot dalı yak ve suyu onunla karıştır. Bu yılan balıklarını sersemletir. Onların yön duygusunu kaybettirir. Kendilerini bırakıp nehir aşağı, doğru bizim sepetlerimize dolarlar ve dinlenecek güzel yuvarlak bir yer bulmaktan memnun çöreklenirler. Su yılanları da öyle. Spanos amca, doğru değil, dedi. Ama yılan balıkları ile su yılanları arasındaki farkı görebilir misin? Su yılanlarını boş ver, sülükleri kolla. Çok geç, Spanos amca. 16. Mozaikler. Düşman beton gemilerini getirdikten ve körfezi mayınladıktan sonra balık tutmak yasaklandı. Birçok kişi yüzmekten bile korkar oldu. Filisfos kumsala sadece renkli taş toplamak için giderdi. Kuzenin Filipos ona katılırdı ama çoğu zaman kayaların altında bulduğu ve çiğ çiğ yediği kabuklu yengeçler için. Bense mozaik yapmak için giderdim. Saatlerce beyaz ve kırmızı çakıl taşlarıyla kumun düz bir yerine yelkenliler yapardım ama Filisfos üzerinde aynı yelkenlinin resmi olan renkli bir taş bulurdu. Hangi yelkenlinin daha ilginç olduğu konusunda tartışmaya başlar, Filipos'u tarafsız bir karar vermeye çağırırdık. Filipos ayakta durur, iki resmi kıyaslar, sonra elini Filisfos'un omzuna koyarak "Yine başardın," derdi. Bana döner ve "Göz meselesi gözün olmalı," derdi. Geri yaslanır, öğleden sonra gelgitinin yelkenlimin her çakılını yerinden söktüğünü ve mükemmel bir enkaz bıraktığını seyrederdim. Benim mozaiklerimin Filisfos'un bulduğu taşlar üzerinde bulduğu resimlerden daha iyi, daha renkli ve daha zaman alıcı olduğunu biliyordum ama kanıtlayamıyordum. Zamanla mozaiklerim daha büyüdü, daha renkli ve daha zaman alıcı oldu. Arkadaşlarım bitirmemi beklemekten bıkarak beni bırakıp eve dönerlerdi ve benim resmimi kabaran denizciler süpürürdü. Hiç takdir etmeden. Bir gün sabah erken başladım ve öğle olduğunda rahibin küçük kızı Angelika'yı deniz kızı olarak gösteren resmi bitirmiştim. Vücudunun üst kısmı için pırıldayan beyaz çakıllar ve kuyruğu için damarlı gümüş gibi parıldayanlar kullanmıştım. Gözleri, kaşları, kirpikleri ve rüzgarda uçuşan saçları için siyah çakıllar kullanmıştım. Gözlerinin bebekleri koyu yeşil. Dudakları ve göğüs uçları o renk çakıl bulamadığım için eski bir seramik parçasına ezerek elde ettiğim açık pembeydi. Tepeleri beyaz mavi dalgalı hatlar suyu şeffaf yapıyordu ve Angelica'nın balık kuyruğu suya batık olduğu halde gözde görülüyordu. Bir elinde beyaz yelkenli küçük bir sandal, öteki elinde alev alev yanan bir yürek tutuyordu. Resmi bitirdiğimde Angelika'ya aşık olmuştum. Filisfos ve Filipos'un gelmelerini beklerken bunu düşündüm. Doğru, kötü huylu ve düşmana yandaş babasına rağmen Angelika'yı severdim. Herkes de öyle ama mozaiği bitirinceye dek onun hakkında özel duygularım yoktu. Şimdi ise Filisfos ile Filipos'un gelip onun hakkında fikir yürütmelerini istemiyordum. Sadece kendisinin gelip resmine ve resmi yapana hayran olmasını istiyordum. Filisfos bütün gününü kumsalı taramakla geçirdi ama üzerinde Angelika'nın resmi olan bir taş bulamadı. Filipos ise mozaiğimin şimdiye kadar gördüğü en seksi şey olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Ertesi günleri Angelika'yı deniz kızı olarak gösteren mozaiğin haberini yaymakla geçirdiler ve benim kiliseden aforoz edilmemin gün meselesi olduğunu biliyordum. İkonalar. Yason amcam, sen bu işler için çok gençsin dedi. Büyükannem, sen onun için çok küçüksün dedi. Büyük babam, güzel kız ama eksiği var dedi. Eksiği mi? Kızıl saçlar. Zoe teyze, bu yaşta aşk macerası üzüntüden başka bir şey getirmez dedi. Doğru dedi Spanos amca, bir deniz kızı kuyruğunu sallamaktan başka bir şey yapamaz. Angelika'nın ablasına aşık olan Aris, demek bu yüzden durmadan zayıflıyorsun dedi. Bakkal Bay Notis, rahibin seni aradığını duydum dedi. Rahip beni buldu, kulağımı çekti, azizlerin mozaiğini yapmamın daha doğru olacağını söyledi, yoksa ve pazar günleri kiliseye gitmemi söyledi, yoksa günahkar kafamı temizlemem için oruç tutmamı söyledi, yoksa ben herkes gibi aylardır oruç tutuyordum, istemeyerek, bu yeterli değil, istemeyerek tutulan oruç sayılmaz dedi rahip, pazar günü kiliseye gel, yoksa düşünmeye başladım. Her şeyden önce Angelika orada olacaktı. Büyükanneme ne dersin diye sordum. Büyükannem aşkın benim zihnimi tamamen sarstığını söyledi. Sonra bana garip bir bakışla baktı ve kilise için pantolonumla gömleğimi yıkamaya, yamalamaya ve ütülemeye koyuldu. Kiliseye kaybolmuş ve bulunmuş bir koyun gibi girdim. Ellerim kavuşmuş, ileri doğru yürüdüm ve sağ önde benim yaşımdaki çocukların arasında durdum. Angelika'yı görmek için arkama bakamıyordum ama o ve öbür herkes mutlaka bana bakıyorlardı. Rahip çıkıp vaazını okudu ve bana delice bir bakış fırlattı. Onun gözlerini görmemek için ikonları seyretmeye başladım. Hazreti İsa, Mary, Trinity, St. George'un canavarı öldürmesi, bir başka at üstündeki Demetrios'un bir zalimi hançerlemesi, Peygamber Elias'ın cenk arabasıyla dağların ve bulutların üzerinde dolaşması, perdenin solunda kapıya çizilmiş, yüzü genç, kanatları açılmış ve elinde alev alev bir kılıç taşıyan baş melek Mikael, uzun siyah saçları rüzgarda dalgalanıyor, güzel kaşları, İki badem gibi yeşil büyük gözler, oldukça hüzünlü bir yüz ifadesi ve o gözleri çizen yarım adadaki keşiş baş meleğe aşık mı oluyordu diye düşündüm. İbadetin sonunda ablası Lenonia ile önümde giden Angelika arkaya döndü ve bana gülümsedi. Angelika, sıcak bir yaz günü saat 2, toz toprak ve terk edilmişlik. Ne bir gölge ne bir rüzgar, kuzeyli düşmanın sıla hasreti çektiği saat biz, size söylemiştik. Bu toprak kurak bizi bile istemiyor. Ağaçları yok, ağaç hayali var. Şu okaliptüs gibi, öylesine kalın ve öylesine susamış ki kendi gölgesini geniş bir şeffaflığı içiyor. Bu okaliptüs tohumlarının çatlayıp açıldığı saat, minik sarı pomponlar genzinizi polen ile doldururlar ve yaz böceklerini evlerden kendilerine çekerler. Ağacın çevresinde dönen ve üzerinde kaynaşan binlerce böcek, örümcekler, karasinekler, sivrisinekler, arılar, polenleri yalarlar, çiftleşirler ve yiyecek için birbirlerini öldürürler. Bu pekala son şarkı söyleyen ağaç olabilir. Yakınlarda biri ölmek üzere mi, başka biri ölümden geri dönmekte mi? Sokağın karşısında rahibin iki katlı, bir çiçek bahçesiyle çevrili, kimse çiçek çalmasın diye yüksek duvarlarının tepeleri cam kırıklarıyla donanmış rahibin evi. Duvarlara gömülen mavi, masmavi panjurlar, ev içinde beyaz bir huzur ve ara sıra vızıldayan tek bir sinek. O sinek olmasaydı, Angelika sessizliğin ne derin olduğunu bilemeyecekti, uykusunda dönmeyecekti, yatağının beyaz çarşaflarıyla savaşmayacaktı ve adı Hristiyan adı olmayan ablası bir şey sormayacaktı. Angelika soruda sadece sevgili sözcüğünü duydu. Öyle üzerleri sessiz ve serin bir odada daima bir sinek vardır, onun için öğlen uykunuz asla derin olmaz. Bir iki saat sonra panjurlardan biri küçük, beyaz bir kol tarafından açılacak, dışarı doğru hareketi çabucak içeri çekilme izleyecek. Su çekmek için bahçeye çıkacak, kuyudan biraz su, dinsiz adlı abla ona ince ve bükülen bir su dökecek, kollarını ve yüzünü yıkaması için son damla sürahinin ibriğinde, sevgilim sözcüğü gibi asılı kalarak. Sivrisinek ısırıkları. Aris Lemonia'nın onun duygularından habersiz olduğuna inanamıyordu. Ben biliyorsam o da biliyordur dedi. Fırsatını bulup ona söylemediğin halde mi? Öyle de olsa. Bu nasıl olacak? Sivrisinek ısırıkları sayesinde. Ne? Her şey bir sivrisinek ısırığıyla başlayacak. Aslında iki ısırık lazım. Bu şarkı sözünü duymuşsundur. Evet ama... İki sivrisinek ısırığı gerekli. Önce bir sivrisinek kadına gidip biraz kanını emer. Sonra erkeği ısırır ve kadının kanından bir damlasını onun kanında bırakır. Böylece ikisi de sıtma olurlar. Aris, o da olabilir ama ben şimdi başka bir şey söylüyorum. Her neyse, bir sivrisinek bir kadının kanından bir damlayı erkeğin içine bırakırsa ikisi de bilirler ve daha fazlasını isterler. Daha fazla ısırık mı? Kanlarının daha fazla karışmasını. Mantıklıydı. Angelika'yı bir deniz kızı gibi gösteren mozaiği yaptığım günden bir gün önce kolumda kocaman bir kızarıklıkla uyanmıştım. Hiç kuşkusuz sivrisinek ısırığıydı. Peki ama bir sürü böcek, bir sürü insanın kanını birbirine karıştırırsa ne olacak? Hem neden insanların çoğu sivrisinekleri sevmiyor ve onları öldürmeye çalışıyor? Önce ikinci soruna yanıt vereyim dedi Aris. İnsanların çoğu durmadan aşık olmayı kaldıramaz. Aşık olmak, sıtma olmak gibi çok tehlikeli bir şeydir. Anlıyorum ama bir sivrisinek bir adamı ısırdıktan sonra bir başka adamı ısırırsa ne olur? Ya da ihtiyar ve yaşlı bir kadını, ya bir akrabayı? Sana ne diyebilirim dedi Aris. İnsanlar aşık olurlar ve bu ellerinde değildir. Bütün ihtimalleri düşündükten sonra bir sivrisineğin benim kanımı başkası yerine Angelica'nınkiyle karıştırdığı için memnun oldum. Bir sivrisineğin Lemonia'nın kanıyla benimkini karıştırdığına ne denli memnunum sana anlatamam diye iç çekti Aris. Yine de aşkta çok üzüntü var. Çöp çatan. Çöp çatan rahibi iyi bir gününde buldu. Bu da çok nadir bir şeydi ve bunu iyi bir işaret olarak aldı. Çünkü ziyaretinin amacı belliydi. Lemonia kahve yapmak bahanesiyle dışarı çıktı ve yaşlı kadın eşarbını çıkarıp onunla yüzünü yelpazeledi, bir yandan da sıcak dalgasından söz etti. Rahip de bu denli sıcak havanın Haziran için mevsimsiz olduğunu söyledi ve bunu doğumda ve evlilikteki zamansızlığa bağladı. Çöp çatan dinledi, ne aynı fikirde ne de karşı fikirde olduğunu söyledi ama rahibin konuyu uzatmasına, hatta başka bir konuya geçmesine fırsat vermeden, savaş gibi olağan dışı koşulların hüküm sürdüğü zamanlarda günlük yaşamımızın nasıl etkilendiğini, görmemezlik edemediğini ve bunun da doğal olduğunu söyledi. Rahip çabucak, her halükarda üzücü bir durum dedi. Lemonia bir tepsi üzerinde iki kahve fincanı, bir kase limon çiçeği şekerlemesi, iki bardak su ile girdi. Çöp çatan, mükemmel yavrum, inşallah düğününde şerefine içeriz dedi. Rahip boğazını temizleyerek, evet tabii dedi. Ah annen sağ olsaydı da senin büyüyüp bu denli iyi ve güzel bir kız olduğunu görseydi diye sürdürdü konuşmasını çöp çatan. Sırası gelmişken kaç yaşındasın kızım? Lemonia kızararak 16 dedi. Dilerim bütün yaşamın şanslı olsun ve 100 yaşına kadar yaşayasın. Bunu senin için diliyorum. Lemonia kapıyı arkasından kapatınca rahip elini yaşlı kadının omuzuna koydu. Konuya gelelim kadın. Kim o? Seni kim gönderdi? Aris dedi kadın alçak sesle. Kızınızı seviyor ve saygı duyuyor. Bildiğiniz gibi iyi bir ailedendir. Zengin bir aile değil ama çok iyi bir aile. Çok erken dedi rahip. Onun için de Lemonia için de çok erken. Onlar daha evliliğe hazır değiller. Çöp çatan, çok kesinsiniz efendim. Umarım kendi çocuğunuzun geleceğine haksızlık etmiyorsunuzdur dedi. Doğrusunu isterseniz Lemonia ile Alice'in birbirine uygun olduğunu düşünmüyorum. Büyük söylemeyin efendim. Rahip bir kaşık şeker aldı ve düşünceli düşünceli ağzına boca etti. Çiğnerken, Lemonia onun duygularını biliyor mu? Diye sordu. Söylemek bana düşmez. Buruşuk ağzının çevresinde bir gülümseme belirir gibi oldu. Lemonia! Lemonia içeri öyle çabuk girdi ki yaşlı kadın onun kapının ardında beklediğinden emin oldu. Çöp çatan elinin yumuşak bir hareketiyle konuşmak üzere olan rahibi durdurdu. Sakin olun efendim dedi ve Lemonia'ya döndü. Bu sevinilecek bir haber yavrum dedi. Eğer haberse tabii, kızılacak bir haber değil. Aris dürüst ve çalışkan bir genç. Ailesinin rızasıyla buraya senin ve babanın evlilik hakkında ne düşündüğünüzü öğrenmeye geldim. Elbette resmi bir nişandan sonra ve 8 ay 1 yıl içinde. Lemonia kızararak kapı pervazına yaslandı ve babasına baktı. Babası ben hayır diyorum diye uyardı. Lemonia gözlerini yere indirdi ve yaşlı kadına benim size söyleyecek bir şeyim yok dedi, odadan çıktı. İkinci bölüm. Ancak hangi öykünün? Ertesi sabah Angelica kiliseye gitmedi. Lemonia yanında arkadaşı Kreisa ile geldi. Ben sıkıldım ve tören bitmeden çıktım. Bir saat kadar sonra Aris, büyükannemi görmeye ve Kreisa'nın ona Lemonia'dan bir mesaj getirdiğini söylemeye geldi. Mesaj iyi ama rahip olacak o yaşlı keçe hala karşıymış, dedi Aris. Bütün bunlar hakkında Angelica ne diyor diye sordum. Aris, bahse girerim bugün neden görünmediğini merak etmişsindir. Yanıtı şu, hasta. Bir şeysi var ve doktor babasına kızını 1-2 ay çam ormanına göndermesini tavsiye etmiş. Aris'i kapıya kadar izledim. Ne zaman gidiyor? Yakında, lanet olsun çünkü Lemonia da onunla gidiyor. Aris dışarı çıktı ve ıslık çalarak sahile inen patikaya saptı. Ben de dışarı çıktım ve onu uzaktan izledim. Arkasına dönüp beni görünce yavaşladım. Senin yapacak başka işin yok mu diye bağırdı. Git Filisfos ve Filippos ile oyna. Bir süre bekledim ve sonra onu denize kadar izledim. Baktım orada aralarında öykücü ihtiyar Petros'un da bulunduğu bir gruba katıldı ve ben onlara yetişmek için hızlandım. İhtiyar Petros, tıraşsız çenesini sıvazlayarak, ''Bu kez ne dinlemek istiyorsunuz?'' diye sordu. Herkes birden ''Sonunu!'' diye bağırdı. ''Aa evet, sonunu ama hangi öyküydü?'' ''Ben neresinde kaldım?'' Trifos, sahil koruma subaylarının ihtiyar ırz düşmanını valinin önüne getirmeye gittikleri yerde.'' dedi. ''Hayır, bu yanlış öykü. Ben orada kalmamıştım.'' dedi ihtiyar Petros. ''Ne demek yanlış öykü? Bize R'nin aptal öyküsünü anlatmaya kalkmayacaksın değil mi?'' Önce reyinin öyküsü, sonra ırz düşmanınınki. Olamaz diye bağırdı Koro. Bakkal Bay Notis, bunu bize neden yapıyorsun diye sordu. Çünkü rey hakkında daha çok haber topladım ve sade öykünün kimseye bir zararı dokunmayacağını biliyorum. Onu sona saklasan olmaz mı diye bağırdı Trifos. Bırakayım da hepiniz yine beni bırakıp gidin değil mi? Olmaz. Nerede kalmıştım? Paragraf 8 ve sürdürdü öyküsünü. Ajan R. 8-15 8. R, E'ye döndüğünde müttefik komutan, telsizcinin yakınmalarının ciddi bir suç olasılığını kanıtladığını ileri sürerek ona parasını ödemeyi reddetti. Ek olarak R'ye uyarı cezası verildi ve tekrarlamaması istendi. 9. Ek olarak müttefik kara borsa timine atandı. R, timin kendisinin müttefik mallarının kara borsasını yaptığını, ayrıca esrar kaçakçılığına bulaştığını gördü. 10. R, kara borsa timindeki üstlerinin emirlerine riayet etmeyi reddedince tutuklandı ve divanı harbe sevk edildi. Duruşma kısa sürdü. R, asılmak suretiyle idama mahkum oldu ama hüküm tecil edildi ve düşman işgali altındaki başka bir yere tehlikeli bir görevle gönderildi. 11. R, bizim bölgemize geldi ve körfezdeki düşman ikmal gemileri, askeri harekat, trenler ve mayın tarlaları hakkında bilgi toplamaya başladı. 12. R, dağ savaşçılarıyla temasını yenilememişti ama yüzbaşı Andromache ona müttefiklerin onun gelişini ve saklandığı yeri düşmana bildirdiğini haber verdi. 13. R, Andromache'ye inanmadı ama her ihtimale karşı başka bir yerde saklanmaya başladı. 14. Ertesi gün askerler, muhbirler ve köpekler Rey'nin içinde bulunması gereken yürüyen eve baskın düzenlediler ama içinde sadece Kusantia'yı buldular. Kumandan onu sorguladığı zaman Kusantia çoktandır müşterisi bulunmadığını ve Rey adında kimse hakkında bir şey bilmediğini söyledi. 15. Rey müttefik komutanlığına düşman ajanları mı sızdı diye endişelenmeye başladı. Gerçek öykü, devamı ve sonu. Zamanı geldi diye kıkırdadı Tryphos. İhtiyar Petros, Rey'nin kim olabileceğini tahmin eden var mı diye sordu. Bakkal Bay Notis, her kimse hala yaşıyor olabilmek için fazla saf biri, dedi. Elbette yaşıyor, dedi İhtiyar Petros. Bu anlatacakların daha bitmedi mi demek? Hiç kuşkusuz, dedi İhtiyar Petros. Ama korkmayın, şimdilik bu kadar. İyi, dedi Tryphos. Madem doğru öykünün ikinci bölümünü bitirdin, gerçek öykünün sonunu anlatabilirsin. İhtiyar Petros, doğrusu bunu hak ettiniz. Nerede kalmıştım? Sahil koruma subaylarının ihtiyar ahlaksızı valiye götürmeye gittikleri yerde. Evet, tam orada kalmıştın, diye doğruladı Aris. Ve vali ırz düşmanını karşısında titrediğini görünce, o kayanın üzerinde ne yapmaya çalıştığını gördüm. Şimdi de nedenini öğrenmek istiyorum, dedi ve bana gerçeği söyleyeceksin. İhtiyar soysuz neredeyse donuna dolduruyordu. Gerçekten her şeyi gördün mü, diye sordu. Vali konuşmak yerine dürbünü herife verdi. Çare yok, her şeyi anlatacağım. Bütün yaşamını, kayaya gidişlerini, günahlarını, okul çocuklarına yaptıklarına böyle diyordu. Ve her birinin nasıl ünlü ve zengin olduklarını, kendisinin ise sefil kaldığını anlattı. Onun için değişiklik olarak aynı şeyi kendime de yapmayı, bakalım bana da yararı olacak mı diye düşündüm. Vali gülüyordu. Yapabildin mi? Birazcık, diye itiraf etti öbürü. Biliyorsun kolay değil. Vali, elbette, dedi ve gözlerinden yaşlar boşanıncaya dek güldü. Sonunda, eminim yatılı okulda öğrenciyken benim de seninle o incirlerden tattığımı anımsıyorsun. Buyur, benim incirleri tat, dedi. Adama masasının üzerinde duran taze incirleri uzattı ama ihtiyar yiyemeyecek kadar korkmuştu. Vali onun sırtını okşayarak, korkma, dedi. Hatta sevin. Bugünden itibaren devlet adına ve senin çapraşık hizmetlerin karşılığında küçük bir emekli maaşı bağlıyorum ki ömrünün geri kalan bölümünü saygın ve rahat geçiresin. Pis herif kulaklarına inanamadı ama valinin yüzündeki ifade temin ediciydi. Sonunda ihtiyar, ne hayret edilecek bir şey, dedi. Vali anlamadı. Yararı oldu, yararı oldu demek istedim. Anlamıyor musun? Çükümün ucunu sadece kıçımın deliğine değdirebildim, sağ tarafına ve bir saat içinde ömür boyu emekli maaşına sahip oldum. Çüküm biraz daha uzun ve biraz daha genç olsaydı kim bilir neler olacaktı. Geri dönerken Aris'e okul çocuklarının ırzına geçen ihtiyar adamın sivrisinek ısırıkları teorisiyle ne ilgisi olabileceğini sordum. İlgisi yok, dedi Aris. O bir sapık. 8. ayrımın sonu, sayfa 105.